Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Yine Hacı Musa Topbaş Efendi'den okumalar programında beraberiz. Bu programımızda da merhum üstadın kendi mürşitlerine anlatmış oldukları Allah Dostunun Dünyasından isimli eserinden yine inşallah okumuş olacağız. Sohbetimize de teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'inin, Ashab-ı Kiram Hazretlerinin ruhlarına, Peygamberler Silsilesi'nin ervah-ı tayyibelerine, Sadat-ı Kiram Efendilerimizin ve şehitlerimizin ruhlarına, vatanımızın, milletimizin, ümmeti Muhammed'in selametine inşallah bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış olalım. Bugünkü başlığımız Mahmud Sami Efendi'nin ziyaretleri ve hizmetleri. Gerçekten bu bölümü çok önemsiyorum aziz dinleyenlerim. Musa Efendi'nin kalemiyle, onun ifadesiyle Mahmud Sami Efendi'nin adeta böyle İstanbul'da hizmet eden bütün Allah dostlarını, ilmiyeyi, irfan ehlini nasıl böyle kucakladığını, nasıl gönlüne aldığını, onlarla nasıl bir gönül ilişkisinde, hizmet ilişkisinde olduğunu görmemiz bakımından, yani ümmetin tevhidi, ülfeti, muhabbeti bakımından böyle bir tespit çok önemlidir diye düşünüyorum. Nitekim Musa Topbaş Efendi kendi mürşitleri, işte Sami Efendi'yi şu ifadelerle anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki, muhterem Üstad Mahmud Sami Hazretleri her bayram o zamanın hürmete şayan zevatını muhakkak ziyaret ederlerdi. Sarıyer'de Hacı Nuri Efendi, Beşiktaş'ta Alasonyalı Cemal Öğüt Hoca Efendi, Yahya Efendi'de Şeyh Abdülhay Efendi, Çarşamba'da Şeyh Ali Haydar Efendi, Sultanahmet'te Şeyh Şefik Arvasi Efendi, İskenderpaşa'da Şeyh Mehmet Zahid Kotku Efendi, yine Muhaddis Bekir Haki Efendi, İlmiye'den Ali Yekta Efendi, ki bu merhum Emin Saraç hocamızın kayınpederidir. Esad Erbili Hazretlerinin de yine icazetli halifelerindendir. Yine Fatih'te merhum Ömer Nasuhi Efendi, Silisireli Süleyman Efendi, Bayındırlı Mustafa Efendi gibi daha buna benzer hayli ismi Hazret ziyaret ederlerdi. Buna rağmen bu isimlerini saydığımız zevat iade-i ziyarete gelemezler. Bir kısmı ihtiyarlıkları, hastalıkları sebebiyle, belki bir kısmı da başka sebeplerle. Muhterem Üstad gelememelerine üzülmez, hoş karşılarlar, yine aynı şevkle ziyaretlerine devam ederlerdi. Ziyaret edilenlerse yeni ziyaretlerde özür dilerler. Mahmud Sami Efendi'nin cevabı ise ziyaret bizim vazifemiz der ve bu şekilde devam ederlerdi. Allah rızası için yapılan ziyaretlerden, hizmetlerden karşılık beklemezlerdi ki incinsinler. Dergâhtayken de büyük hizmetler hep Mahmud Sami Bey üzerindeymiş. Yani Esad Erbili Hazretleri'nin dergâhındayken de büyük hizmetler hep Mahmud Sami Efendi'nin üzerindeymiş. Bahçe tanzimi, gelen ziyaretçilerin sıraya konulması, onlara yapılan ikram, hatta Pir Esad Erbili Hazretlerine gelen mektuplara cevaplar. Konyalı Mustafa Doğanay amca anlatmışlardı. Dergâhta beraber bulunduğumuz zamanlar onun hayranı olmuştum. Mahmud Sami Efendi uyku nedir bilmezdi. Yapılan yatakların kısmı azamı onun elinden geçerdi. Uyku nedir bilmediği gibi yorulmak da nedir bilmezdi. Hep beraber yatılırdı aynı saatte. O da bizimle beraber yatar, herkes uyuduktan sonra kalkar, yeniden abdest tazeler, seccadeleri üzerinde sabaha kadar namaz, tesbih, tehlil, zikrullah, tefekkürle meşgul olurlardı. İmsaktan evvel bahçeden getirmiş olduğu odunlarla kazanı yakar, yıkanmak ihtiyacında olanların yanlarına gider, sıcak su olduğundan haberdar ederdi. Mülayim, tatlı, hattu hareketiyle bütün akranları arasında sevilir ve sayılırdı. Ancak Halik Teala ve Tekaddes Hazretleri sevdiği kullarının kalbine mahlukat sevgisini veriyor. Hizmet ettirme hususunda da onların aşkını ve şevkini artırıyor. Muhterem Üstad Mahmud Sami Hazretleri ile Ramazan-ı Şerif'te Medine-i Münevvere'de bulunmuştuk. 4 vakti Mescid-i Nebi'de eda ediyorduk. Akşamları da validemizi yalnız bırakmamak için iftarı Bab-ül Mecid'in karşısındaki kiralanan odalarında açıyorlardı. Fakir hiç değilse namaz aralarında istirahat ettiklerini tahmin ediyordum. Halbuki bu müddet içinde de validemiz hanıma ev işlerinde yardımcı olduklarını, kendilerine gelen mektupları bizzat cevaplandırmak için uğraştıklarını öğrendim. Bunları naklettikten sonra da merhum Musa Efendi Hazretleri, Hacı Bahavettin Nakşibend Hazretlerinin bazı hizmetlerini konuyu teyit bakımından naklediyorlar. Ve buyuruyorlar ki, Hacı Muhammed Bahavettin Hazretlerinin muhiplerinden iki talebesi huzurlarına geldiklerinde damlardaki helaları temizleyin diye emir verdi. Dedi ki, bir vakit Buhara Medresesi'nin bütün helalarını ben temizlemiştim. Bahavettin Nakşibend Hazretleri'ni Emirkül Akadise Sürru Hazretleri 7 sene kadar insanlara hizmet etme vazifesiyle görevlendirdi. 7 sene tamam olunca bu defa da hayvanlara hizmet görevi verildi. Bunu da büyük bir aşk ve ihlasla ifa etti Bahavettin Nakşibend. Nerede bir yaralı hayvan görse, ne cins olursa olsun onun yaralarını tedavi eder, temizler, sarar, istirahatını temin ederdi. Bu vazifeyi de uzun müddet başardıktan sonra kendisine üçüncü bir vazife verildi. Bu vazife de yolları silip süpürmek ve temizlemek. Bu vazifeyi de büyük bir ihlas ve engin gönüllülükle yerine getirdi. O kadar kendisini temizliğe vermişti ki libasını yani elbisesini temizlemeye vakit bulamıyordu. Tabii o zamanlar öyle lastik eldivenler yoktu. Elleriyle süpürüyorlardı. Takriben bu hizmet işi de 20 sene kadar sürmüştü. Sonra bir gün yorgun bir vaziyette geldi Bahavettin Nakşibend. Emirkülal Hazretlerinin sohbetinde bulunmayı arzu etmişti. Emirkülal Kudüs'e sürü sordu. Bu kimdir? Bahavettin dediler. Dışarı çıksın dedi ve dışarı çıkarıldı. Bu hal nefsine zor geldi. Nefsi serkeşlik etmek istedi. O ise nefsine karşı hayır. Ben bu kapıya Allah rızası için geldim. Bu kapı hak kapısıdır. Katiyen ayrılmam diyerek yüzünü dergahın eşiğine koydu ve uyudu. Sabaha kadar hayli kar yağmış, başı da karın altında kalmıştı. Emirkülal Hazretleri sabah namazı için kapıdan çıkarken karın altında uyuyan derviş Bahavettin'in başını gördü. Onu bu halde görünce çok duygulandı. Onu tekrar hane-i saadetlerine götürdü. Oğlum, bu hilat-ı saadet ancak sana layıktır buyurdu. İşte böyle erbab-ı süluke mücahede ve hizmet ateşi lazımdır ki irade altını süzülerek halis olsun. Tabi belki zaman zaman bu tip menkıbelere karşı bazı sorular sorulabilir. Acaba Emirkülal niye böyle bir imtihan etti veya Şah-ı Nakşibend nasıl böyle bir sabır ve tahammül gösterdi diye. Elbette ki Allah dostlarında böyle farklı tecelliler olur. Zaman zaman da böyle bir takım sınavlar, imtihanlar olabilir. Bu imtihanları en güzel şekilde karşılayanlar sonunda imtihanı kazanmanın bereketiyle çok daha büyük saadetlere ulaşırlar aziz dinleyenlerim. İşte bu bir yoldur ki kesreti salat ve sıyam ile olmaz. Yani çok namaz ve çok oruçla bu yolda yol alınmaz. Ancak fenayı tamamı tahsil ve halayıktan alakayı kat ile olur. Yani insanın kendi fani varlığından tamamen geçip ve dış alakalardan da kendisini kurtarmasıyla, Hakk'a tam teveccühüyle bu yolda büyük bereketler hasıl olmuş olur. Nitekim Abdülkadir Geylani Kudüs-i Ruh Hazretleri buyurur ki, ey ihvan-ı din, din kardeşlerim, biz Cenab-ı Hakk'a sadece gece namazları, gündüz oruçları, ilim tahsil etmek, talebe okutmakla vasıl olmadık. Lakin Cenab-ı Hakk'a tevazu, kerem, seha ve selameti sadırla vasıl olduk. Demek ki tasavvufi terbiyenin ana gayesi insanı bir takım o fezail dediğimiz en güzel ahlakla buluşturmak, tevazuyla buluşturmak, keremle, cömertlikle buluşturmak, selameti sadır dediğimiz sadırın selamet olması, içinde kin, öfke, hırs, bu tip şeylerden kendini kurtarıp da tamamen saf bir hale gelmesiyle ona ulaşır insan. İnsanları Mevlasından ayıran dünya alakası ve nefistir. Cenab-ı Hakk'a en büyük perde de dünya muhabbetidir. Kerem ve seha ile dünyanın alakası zahir olur. İnsan ne kadar cömert olursa, ne kadar kerem sahibi olursa, dünya ile olan bağı o kadar azalmış olur. Tevazu ile de nefsin alakası zail olur. Çünkü nefis kibirlenmek, gururlanmak, büyüklenmek ister. Tevazu gösterdikçe de bunlar yavaş yavaş dökülmüş olur. Selameti sadır ile de kalpten masiva zail olur. Böyle olunca da kul Mevlasına vasıl olur. Gerçekten aziz dinleyenlerim, yani merhum Musa Efendi Üstad'ın böyle araya koyduğu bu çok tasavvufun temel disiplinleri tekrar tekrar okunacak, hatırlanacak hususlardır. Yani insan dünya alakasını, aşırı dünya bağını cömertlikle, nefis alakalarını tevazu ile ve selameti sadırla da masiva alakalarını koparabilirse o zaman Rabbine daha kolay bir şekilde vasıl olmuş olur. İbn-i Ataullah Hikem'inde buyurur ki, kulluğa ters olan vasıfları beşeri sıfatlarını at ki, ihraç et ki, Hakk'ın nidasına mucib olasın ve Hazretine yakın olasın. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin gençlik zamanları. Hacı Ubeydullah Kudsüsü Ruh buyurur, Mirza Şah Ruh zamanında Heri'deydim. Para adına bir habben bile yoktu. Başımda bir tülbendim vardı ki parça parçaydı. Bir parçasını düğümlesem öbürü parçalanır ve sarkardı. Bir gün pazar yerinden geçerken bir dilenci benden bir şey istedi. Param yoktu ki ona vereyim. Bir ahçının önüne geldim. Tülbendimi başımdan çıkardım. Ahçıya dedim ki, bu tülbent eskidir ama temizdir. Kapkacak yıkadıkça kurutmaya ve silmeye yarar. Şimdi şunu al da şu fakire bir kap yemek ver. Ahçı fakirin karnını doyurduktan sonra büyük bir edeple tülbendimi de önüme koydu. Fakat ben yine kabul etmedim. Çıkıp gittim. Tülbendimi o fakire verdiği yemek karşılığında aşçıya bıraktım. Ve yine buyurdular Ubeydullah, çok kişiye hizmet ederdim. Hiçbir şeyim yoktu. Ne atım, ne merkebim. Yılda bir kaftan değiştirirdim ki pamukları dökülürdü. Her 3 yılda da bir kürk ve hırka ile yetinirdim. Tabi burada kürk dediğimiz Orta Asya'da daha kalın bir libas olarak giyilen şey. Yoksa aşırı zenginlerin giydiği böyle hayvan postundan yapılmış kürkler değil tabi aziz dinleyenlerim. Onların daha kaba kumaşlardan yaptıkları, kendilerini soğuktan korumak için giydikleri dış palto giyebileceğimiz bir husus. Hoca Hazretleri'nin kemal yolunda başlangıçlarından nihayetlerine kadar tanıdıklarına ve tanımadıklarına, dostlarına ve düşmanlarına yardım ve şefkatleri sınır kabul etmez derecede büyüktü Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin. Ayırt etmeden herkese hizmetleri dillere destandı. Yine buyururlardı ki Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Semerkant'ta Mevlana Kutbettin Medresesi'nde yatan 2-3 hastanın hizmetini üzerime almıştım. Marazları arttığından yataklarını da kirletirlerdi. Ben onları elimle yıkayıp çamaşırlarını elimle giydirirdim. Bu hizmetim sık sık olduğu için de sonunda hastalıkları bana da bulaştı. Ben de yatağa düştüm. Bu halimle bile testiyle su getirip hastalıklarının kirlerini yine ben yıkamaya devam ettim. Ve yine buyuruyorlar Ubeydullah Ahrar, ben bu yolu tasavvuf kitaplarından değil halka hizmetten elde ettim. Herkesi bir yoldan götürürler. Bizi de hizmet yolundan götürdüler. Hayır umduğum herkese hizmet ederim. Ve yine buyurdular, Hacegan tarikında vaktin icabı ne ise ona göre davranılır. Zikir ve murakabe ancak Müslümanlara hizmet edecek bir mevzu olmadığı zaman tatbik edilebilir. Tabi burada Hazretin kastettiği de yani gece evratlarının dışında gündüz meşgul olunacak bazı nafile ibadetlerdir. Hakikaten Müslümanlar için çok önemli bir hizmet varsa o zaman hizmet bu nafile ibadetlere tercih edilir. Ama her ikisi beraber yapılırsa yine Musa Efendi'nin tabiriyle o çok daha faziletli bir haldir. Ve gönül almaya vesile olacak bir hizmet zikir ve murakabeden önde gelir. Bazıları zannederler ki nafile ibadetlerle uğraşmak hizmetten üstündür. Halbuki gönül feyzi hizmet mahsulüdür. Hoca Bahauddin Nakşibend ve bağlıları eğer kimsenin hizmetini kabul etmemişlerse bu hizmet ve tevazu yani kendilerinin hizmet etmeyi ve tevazu etmeyi tercih etmelerindendir. İhsan ediciyi sevmek zaruridir tabi. Muhabbet miktarınca da alaka tabiidir. Bu yolun bağlıları kendilerini halkın menfaatine vermişler ve mukabilinde hiçbir şey beklememeyi de şiar edinmişlerdir. Böyle tabi Musa Topbaş Efendi Üstadımız bir noktada bütün bu tespitleri yaparken de bugünkü tasavvuf anlayışının nasıl olması gerektiğini de bir yolla bizlere ifade etmiş oluyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse her adımında birçok günahları affedilir, 70 sevap yazılır kendisine. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca da bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse de hesapsız cennete girer. Yine buyurdular Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse bir mümine bir iyilik yapınca Allah Teala bir melek gönderir. Bu melek hep ibadet eden bir melektir. İbadetinin sevapları bu kimseye verilir. Bu kimse ölünce, kabre konunca bu melek nurlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Ve ben filanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neşeyim der. Allah beni bugün seni sevindirmeye, kıyamet günü de sana şefaat etmeye ve cennetteki yerini sana göstermek için beni gönderdi der kabrinde. Muhterem Mahmud Sami Kutsesi Ruh Hazretleri'nin zevk aldıkları şeyler, Halik Teala ve Tekaddes Hazretlerinin razı olduğu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talim buyurdukları İslami, içtimai, ruhani neşelerdi. Cenaze teşiğinde, ölüm taziyesinde bulunur. Yetimlerin, dulların, kimsesizlerin, darda kalmışların, hastaların ziyaretlerine devam eder ve onların gönüllerine sürur, sevinç verirdi. Eğlenmek gayesiyle, tenezzüh gayesiyle akarsulu, yeşillik, cazip ve güzel manzaralı yerlere gitmeyi de pek adet edinmemişlerdi. Kemale ermiş, kendi zatına mazhar olan has kullarını Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu gibi fani zevklerden mahrum etmiştir. Çünkü nimetlerin, arzuların en şereflisi olan, en yücesi olan bizzat zatına vasıl etmiştir. Çünkü onlar için çorak yerlerle akarsulu, manzaralı, yeşillik yerler. Diğeri, kaşane saraylarla basit, dar kulübeler. İnsanların zahiren en hatırlısıyla en şöhretlisi, en aciz, fakiri azla çok müsavi olmuştur. Hulasa, Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretlerinin kendinde ilediği yüksek dereceli kulların en büyük sevkleri daimi olarak Rableriyle beraber olmak, onun emirlerin en yücesi olduğunu yakinen bilip gereğiyle amel etmektir. Bu bahsettiğimiz mümtaz zümreye de İnsan-ı Kamil ismi verilir. Bu konuyla alakalı olarak Yunus Emre Hazretleri der ki, cennet cennet dedikleri birkaç evle birkaç huri, isteyene versen anı, bana seni gerek seni. Mehmet Akif Ersoy'un yalnız bir şair değil, büyük bir mütefekkir ve mutasavvuf olduğunu da aşağıdaki beyanlarından anlamaktayız. Ömürler geçti, sen yoksun, gel ey bir tanecik mabud, gel ey bir tanecik gayip, gel ey bir tanecik mevcut. Hayır, imanla, itminanla dinmez ruhumun yesi, ne afak istedim sensiz ya Rab, ne enfüs, tam takır hepsi. Hacı Ubeydullah Kudüs-i Ruh Hazretleri, sen onları korkutsan da, korkutmasan da onlarca birdir, iman etmezler mealindeki Sure-i Yasin'in 10. ayetini şöyle tefsir buyurdular. Bu, insanoğlundan bir taifeye işarettir ki, zati şehadet içinde kaybolmuş, Hakk'ın zatından başka bir nesnenin varlığından habersiz kalmış, müheymin meleklerin kalbi üzerindedir. Neticede Allah Teala'dan başka hiçbir şeye iman ve tasdikleri yoktur. Habibim, sen Allah de geç. Onları bırak da daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar ayetinin tefsirine de şöyle mana vermişler. Sıfatları bırak, zata yapış. Abdülkadir Geylani Kudsüsü Ruh buyurur. Ubudiyeti tahakkuk eden, marifete eren kişi Allah'tan zatını kendine göstermesini yahut göstermemesini yahut kendine bir şey vermesini veya vermemesini istemez. Arif Allah'tan böyle bir talepte bulunmaz. Çünkü artık o fani olmuş, Allah'ın varlığında, sevgi ve muhabbetinde boğulmuştur. İşte bunun içindir ki bu mertebeye erenlerden biri şöyle der. Allah'tan istekte bulunmak benim neyime? Ben onun kuluyum. Efendisinin yanında kölenin irade ve ihtiyarı yoktur ki. Tabii aziz dinleyenlerim, bu da manevi bir haldir. Yani aslında burada belki zahiri olarak bir şey istemez ama artık o kalben Cenab-ı Hak'la tamamen o akrabiyet, maiyet halini yakaladığı için kendini tamamen ilahi iradenin içine bırakıvermiş bir vaziyettedir. Yoksa biz sünnet-i seniye uygun olarak da yine gönlümüzden geçenleri dilimizle de Cenab-ı Hakk'a arz etmek suretiyle talepte bulunacağız. Şerif-i Şerife uygun olarak. Alaaddin Attar Kudüs-i Sürut da şöyle buyurur. Bir gün Mevlana Cami Hazretlerinden sordum. Allah'ım bizi kendinle meşgul eyle gayrından mealindeki duadan, gayr diye bir şey olmadığına göre ne kastediliyor? Dediler ki, orada hitap zata aittir. Bizi gayrınla, yani sıfatların ve fiillerinle değil, zatınla meşgul eyle demektir buyurdular. Tabii bu da tasavvuftaki farklı derinlikleri ifade eden bir ifade aziz dinleyenlerim. Ve Musa Efendi'nin sık sık okuduğu, çok ince sırlar taşıyan bir tasavvufi nükte yine, Mevlana Saadettin Kaşgari Kudsesi Ruh şu dörtlüyü hep okumuşlardır. Yolumuz yariyle gül bahçesine uğradı. Ben gafletle güle nazar edince Yar dedi ki, muhabbetin şartı bu mu? Utan yaptığından. Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir senin? Ve peşinden buyurmuşlar. Eğer bahar seyrine çıkıp gördüklerinizden haz edecek olursanız, mümkün ki Allah'tan gafil oldunuz demektir. Ama haz etmeyecekseniz, o halde gitmeye sebep ne? Hakkın gayrına yok de ve kurtul git. Merhum Akif Ersoy bu mevzuyla ilgili şöyle demiştir. Vecde gel, vahdete dal, alemi kesretten uzak, yalnız sani'i gör, sanatı ve masnu'u bırak. Bu da farklı bir tecelli tabii. İnsan gerçekten o sanatı da masnu'u da göremez, sadece artık sani'i görmeye başlar. Ama sanatın da farkında olmak, masnu'u da görmek, oradan sani'i hakiki, bu sanatı yapan Yüce Rabb'e doğru bir yol bulabilmek de elbette ki bir ilk merhaledir. Son olarak, Beni İsrail zamanında bir abid vardı. Gece gündüz namaz kılar, ibadet ederdi. Namazını da güzel sesli bir kuşun öttüğü bir ağaç altında eda ederdi. O zamanın peygamberine şöyle vahiy geldi. O abide söyle ki, bir mahluka yakınlık duydu, öyle bir derece kaybetti ki hiçbir amel onu bu dereceye kavuşturamaz. Tabii aziz dinleyenlerim, merhum Musa Efendi, Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin hizmetlerinden söze girdiler ve çok ince, derin, tasavvufi konulara temas ettiler bugünkü sohbetimizde. Yani ilahi zati tecelliler diye ifade edilen daha farklı manevi hallere ulaşabilmek. Tabii bunun da yolu önce Şeriat-ı Garra-i Ahmediye doğru bir şekilde sırat-ı müstakim üzere yapışabilmektir. Rabbimiz inşallah bu incelikleri içinde bizlere imkanlar versin, yollar açsın efendim.